Ayrım 48, sayfa 468. 39. bölüm. Bayan Bridget amcam Toby'nin hanımına aşık olduğunu, bunun gerçekleşmesinden 15 gün önce özel ulakla Suzanna'ya bildirdi. Suzanna da hemen ertesi gün durumu anneme aktardı. Bu da bana amcam Toby'nin aşk macerasını anlatmaya vuku buluşundan 2 hafta önce başlama fırsatı verdi. ''Sizi çok şaşırtacak bir haberim var Bay Şen'de,'' dedi annem. O anda babam ikinci adalet yataklarından birini gerçekleştirmekte ve evlilik hayatının güçlüklerini düşünmekteydi ki annem sessizliği bozdu. ''Kardeşin Toby,'' dedi annem, ''Bayan Wedman'la evleniyor.'' ''Demek bundan sonraki hayatı boyunca,'' dedi babam, ''yatağında çaprazlama yatamayacak.'' Annemin anlamadığı bir şeyin anlamını asla sormaması babam için ezeli bir üzüntü kaynağıydı. Bir bilim kadını olmayabilir derdi babam. Bu onun talihsizliği ama gene de soru sorabilirdi. Annem hiçbir zaman soru sormadı. Kısacası sonunda şu dünya dönüyor mu yoksa duruyor mu cevabını bilemeden göçüp gitti. Babam bunu ona ısrarla binlerce kez anlattı ama o hep unuttu. Bu yüzden ikisi arasındaki konuşmalar bir önerme, bir cevap ve bir onaylamadan öteye nadiren geçerdi. Bundan sonra genellikle pantolon olayında olduğu gibi araya birkaç dakikalık sessizlik girer, sonra konuşma yeniden başlardı. ''Eğer evlenirse bu bizim için çok kötü olur,'' dedi annem. ''Hiç de değil,'' dedi babam. ''Elindekini, avcundakini ha böyle harcamış ha başka türlü, fark etmez.'' Elbette dedi annem ve böylece size sözünü ettiğim önerme, cevap, onaylama tamamlanmış oldu. Hem onun için eğlenceli olur dedi babam. Hele ki çocukları da olursa diye cevap verdi annem, gerçekten eğlenceli olur. Tanrım bana sabır ver dedi babam kendi kendine. 40. bölüm. Şimdi eserimin içine iyice girmeye başlıyorum. Birkaç soğuk sebze rejiminin de yardımıyla amcam Toby'nin hikayesini ve benimkini oldukça düz bir çizgi halinde sürdürebileceğimden kuşkum yok. Bu son kitapta daha iyi bir iş çıkardım. Zira Lefever olayının sonundan amcam Toby'nin seferlerinin başına kadar neredeyse hiçbir yerde yolumun bir yarda bile dışına çıkmadım. Eğer böyle devam edersem, tabii Benevento Hazretlerinin şeytanlarının izin verdiği oranda sonunda şu mükemmeliyete bile erişebilirim. Bu çizgiyi bu amaçla ödünç aldığım bir kaligrafi cetveliyle sağa sola hiç sapmadan elimden geldiğince düz çizdim. Bu doğru çizgi Hristiyanların yürümesi gereken yoldur der azizler. Ahlaki dürüstlüğün simgesi der Cicero. En iyi çizgi der lahana yetiştirenler. En kısa çizgidir o der Arşimedes. Arşimedes'in küre ve silindir üzerinesinin ilk kitabının ilk varsayımı şöyledir. Aynı sınırlara sahip bütün çizgiler içinde en kısası düz çizgidir. Verili iki nokta arasında çizilebilecek olandır. Keşke siz hanımefendiler de şu doğum günü kıyafetleriniz içinde, doğum günlerinde özellikle de kralın doğum gününde giyilen giysiler, bu meseleye biraz kafa yorsanız, ne yolculuk ama. Düz çizgiler üzerine olan bölümümü yazmadan önce lütfen bana söyler misiniz ama kızmadan. Kim söyledi onlara ya da nasıl oldu da sizin o akıllı ve bilgili adamlarınız nasıl bir hata bu ta başından beri bu çizgiyi yer çekimi çizgisiyle karıştırdılar. 6. kitabın sonu. Tristram Shandy, Beyefendinin Hayatı ve Görüşleri. Non enim exercus his ejus, sed opus ipsum est. Plin nocta lib nocta quintus epistola sexta. Bu deyiş oğul Plinius'un, bakınız 1. kitap 20. bölüm not 1, mektuplarından alınmadır. Çevirisi, çünkü bu bir sapma değil, yapıtın kendisidir. 7. kitap Londra. Strand'da T. Beckett ve P. A. DeHont tarafından basılmıştır 1765. 1. bölüm. Hayır, eğer yanlış hatırlamıyorsam şu kahredici öksürük izin verirse her yıl 2 cilt yazarım demiştim. Şu anda ise iblisten çok ondan korkuyorum. Başka bir yerde, şimdi neresi olduğunu hatırlamıyorum, kitabımdan bir makine olarak söz etmiş ve ona daha fazla inandırıcılık kazandırmak için kalemimi ve cetvelimi masanın üzerine çaprazlamasına bırakıp eğer hayat çeşmesi bana sağlık ve neşe bahşederse daha 40 yıl bu hızda yoluma devam edeceğimi yemin etmiştim. Neşe konusunda diyebileceğim pek bir şey yok. Hatta hiçbir şey yok. Eğer ki beni bir uzun bir sopaya bindirip 24 saatin 19'u dalgasını geçmesi suç sayılmayacaksa, tam tersine neşe konusunda müteşekkirim. Beni hayatın dikenli yollarına tüm yüklerini sırtıma vurarak sorumluluklar hariç öyle bir koyverdin ki varoluşumun tek bir anında hatırlayabildiğim kadarıyla beni bir an olsun terk etmedin ya da önüme çıkan nesneleri matem siyahına ya da hastalık yeşiline boyamadın. Tehlike belirdiğinde ufkuma umutlar serptin ve ölüm kapımı çaldığında ona şimdi değil bir daha sefere dedin ve bunu öyle bir aldırmaz sevecenlikle söyledin ki o an ölüm bile kuşkuya düştü görevinden. Bu işte mutlaka bir yanlışlık var dedi. Bakın, hayatta en dayanamadığım şey hikaye anlatırken sözümün kesilmesidir. Ve ben o sırada Eugenius'a kendini İstridya sanan bir rahibeyle midye yediği için lanetlenmiş bir keşişe ilişkin bence çok pespaye bir hikaye anlatmakta ve ona bu davranışın kaynaklarını ve haklılığını kanıtlamaya çalışmaktaydım. Böylesine ciddi bir adamın böylesine rezilce kalem oynattığı görülmüş müdür hiç, dedi ölüm. Az kalsın paçayı kaptırıyordun Tristram, dedi Eugenius. Ben hikayemi bitirirken elimi tuttu. Lakin böyle giderse Eugenius, dedim, bana yaşam hakkı yok. Şu orospu evladı benim nerede oturduğumu öğrendi. Ona hak ettiği sıfatla hitap ediyorsun, dedi Eugenius. Zira dediklerine göre dünyaya günah yoluyla girmiş, hangi yoldan girdiği umurunda değil, dedim. Yeter ki beni de peşi sıra sürükleyip bu dünyadan çıkmakta acele etmesin. Çünkü daha yazmam gereken 40 cilt var ve söylemem ve yapmam gereken 40.000 şey. Bunları dünyada benden başka hiçbir kimse yapamaz, söyleyemez, sen hariç. Gırtlağıma nasıl yapıştığını gördün. Eugenius masanın öteki ucunda oturmakta olduğu için beni duymakta güçlük çekiyordu. Onunla açıktan açığa savaşacak güçte olmadığıma göre de hazır şu 1-2 neşe kırpıntısı hala çevremde dolaşırken ve şu 2 örümcek bacağım biri ötekine destek oluyor beni hala taşırken Eugenius canımı kurtarmak üzere fırlayıp gitsem iyi olmaz mı? Sana diyeceğim şu sevgili Tristram, dedi Eugenius, cennete kadar yolum var. Ona benden beklediğinin çok ötesinde bir oyun oynayacağım. Şaha kalkıp 4 nala süreceğim atımı bir kez olsun ardıma bakmaksızın Garon kıyılarına ve arkamda onun kemiklerinin takırtısını duyacak olursam eğer Vizüv Dağı'na kaçacağım. Oradan Joppa'ya, Joppa'dan dünyanın sonuna ve eğer beni oraya dek izlerse Tanrı'dan niyaz eylerim ki boynu altında kalsın. Orada, dedi Eugenius, onun durumu seninkinden kötü. Eugenius'un şirinliği ve muhabbeti yanaklarımı aylardır kaybettikleri rengi geri getirdi. Elveda demek için kötü bir andı. Beni koltuğuma taşıdı. Alons. Arabacı kamçısını şaklattı ve top mermisi gibi fırladık yerimizden 6 hamlede Dover'deydik. 2. Bölüm. Bak sen şu işe, dedim Fransa kıyılarını seyrederken. İnsan deniz aşırı yola gitmeden önce kendi ülkesi hakkında bir şeyler öğrenmeli. Benimse ne Rochester Kilisesi'ne göz atmışlığım var ne Chatham. 8. Henry tarafından kurulmuş donanma tersanesi. 18. yüzyıl İngiltere'sinin en önemli tersanelerinden biriydi. Rıhtımını fark etmişliğim ne de Canterbury'de Aziz Thomas'ın Beckett'li Aziz Thomas'ın öldürüldüğü yer olan Canterbury'de bir mezarı vardır. Türbesini gezmişliğim, oysa üçü de yolumun üzerindeydiler. Ama benimki gerçekten özel bir durum. İşte bu yüzden de konuyu Thomas O. Beckett'le de bir başkasıyla da daha fazla tartışmadan gemiye atlayıverdim. 5 dakika sonra yelken açmış, rüzgara koyvermiştik kendimizi. İzninizle kaptan dedim kamerama giderken. Bu yolculukta kimse ölüm tarafından alt edildi mi şimdiye dek? Bu gibi yolculuklarda hastalanmaya zamanı olmaz kimsenin diye yanıtladı beni. Adi yalancı, hasta bir beygir gibi hastayım dedim daha şimdiden. Ne kafa, beynim çorba oldu. Hele hele hücreler birbirine karıştı, kan, lenf, sinir uçları uçucu ve kalıcı tuzlarıyla bir bulamaç oldular ki, hey tam içimde binlerce girdap dönüyor, olup biteni daha açıkça nasıl yazabileceğimi bana söylesene bir şilin. Bulanıyor, bulanıyor, midem bulanıyor. Karaya ne zaman çıkarız kaptan? Bunların hepsi taş kalpli. Ay ölüyorum, hastayım, bana şu şeyi uzat hele. Çocuk, bundan daha beter bir hastalık düşünemiyorum. Bir sonuna varabilsek. Madam, siz nasılsınız? Bittim, bittim. Bitmişim, efendim. İlk kez mi? Yok, hayır, ikinci, üçüncü, altıncı, onuncu kez efendim. Kıyamet günü, yukarıdaki gürültü de ne? Hey, kamarot, neler oluyor? Rüzgar döndü, ölüm bu. Demek ki onunla yüzleşeceğim. Ne şans ama. Yine döndü efendim. Şeytan döndüresice. Kaptan dedi hanım, Tanrı aşkına bizi kıyıya ulaştırın. Üçüncü bölüm. Kaleden Paris'e üç ayrı yoldan gidilebilmesi acelesi olan birisi için gerçekten bela. Bu yolların her bir konusunda yolların geçtiği şehirlerin sorumluları öyle farklı şeyler söylüyorlar ki hangisini seçeceğinize karar vermek en az yarım gününüzü alıyor. Birincisi Lisle ve Arras üzerinden Paris'e varan en uzun ama en ilginç ve eğitici olanı. İkincisi Amen üzerinden geçeni. Şantelli'yi görmek istiyorsanız bu yolu izlemeniz gerek. Bir de Bouvet üzerinden gidebilirsiniz eğer isterseniz. Bu yüzden de çoğunluk Bouvet üzerinden gitmeyi yeğler. Dördüncü bölüm. Kaleden ayrılmadan önce diye yazabilir bir gezi yazarı. Şehir konusundaki izlenimlerimi kısaca özetlemek doğru olabilir. Şimdi, bence bu çok yanlış. Yani, bence bir adam bir şehirden niye sessizce geçip gitmesin? Hele ki şehir onunla uğraşmıyorken onu rahat bırakmasın. Neden gördüğü her köpek kulübesinin önünde derhal kalemine davransın. Sadece vicdanımın sesi gereği ve sadece resmetmiş olmak için. Çünkü eğer bu konuda yazıla gelmişlerden yola çıkarsak, bu yolda yazıp da dört nala atını sürmüşler içinde ya da atını dört nala sürüp de yazmışlar içinde, bu ikisi birbirinden farklıdır. Ya da ötekilerden daha fazla yol alabilmek için dört nala yazanlar içinde, ben şu anda aynen bunu yapmaktayım, kıçına bir torba okul kitabı asılı ve her sıçrayışta atının sağrısına sıkıca yapışan Yüce Addison'dan, Joseph Addison, 1672-1719, Remarks on Several Parts of Italy, İtalya'nın çeşitli yöreleri üzerine mütalalar adlı yapıtında yolculuğa çıkmadan önce gezmeyi düşündüğü yerler konusunda klasik çağ yazarlarının yazdıklarından bölümler derlediğinden ve gezi sırasında bunları güncel gerçekliklerle kıyasladığından söz eder. Bu yana bizler arasında kendi topraklarında eğer böyle bir şey varsa rahvan dolaşıp da yazması gerekenleri yazan tek bir kişi yoktu. Ne yapalım öyle olsun. Bana gelince beni yargılayacak olan Tanrı olduğuna ve son hesabımı bu yüce makama vereceğime göre kale hakkında muhteşem Kahire hakkında bildiklerimden fazla bir bilgim berberimin usturasını bilerken bana anlattığı bir iki ayrıntı dışında yok. Zira oraya ayak bastığımda hava kararmak üzereydi, ayrıldığımda ise güneş henüz doğmamıştı. Ama neyin ne olduğunu bildiğim için ve şehrin bir bölümünde şunu bundan ayırabildiğimden ve bu bildiklerimi heceleyip yeniden bir araya getirebildiğimden her türlü seyahatine bahse girerim ki hemen şu anda kale üzerine kolum uzunluğunda bir bölüm yazabilirim. Hem de öyle ayrıntılı ve ikna edici bir biçimde yazarım ki rastgele bir yabancı bu şehre yakın ilgi duyabilir. Beni kalenin sicil katibi sanırsınız. Bunun sırrını mı merak ettiniz efendim? Demokritus, hani benden 10 kat daha fazla kahkaha atan adam, Abdera şehrinin sicil katibi değil miydi? Sonra o, adı neydi unuttum, hani ikimizden de daha ünlü olan o Efesus'un sicil katibi,
Efes, Heraklitos, İsa'dan önce yaklaşık 540-480 Sokrates öncesi filozoflardandır. Ağlayan filozof olarak ünlenmiştir. Bu nedenle gülen filozof Demokritos'un, bakınız 6. kitap 5. bölüm not 4 karşıtı sayılır.
Değil miydi? Dahası efendim yazılmalı, daha bilgili, dirayetli, hakiki, kesin bir dille yazılmalı. Yok, bana inanmıyorsanız eğer bir sonraki bölümü okumak zahmetine katlanacaksınız. 5. bölüm. Kale, Kalatium, Kalasium, Kalasium. Bu şehir arşivlerindeki bilgilere göre, ki bence bu konuda kuşkulu davranmanın sırası değil şimdi, bir zamanlar ilk Guinness kontlarından birine ait küçük bir köymüş. Halen nüfusu Basville'de ya da Banlieus'unda oturan 420 seçkin aileyi saymazsak 14 bin kişi olduğuna göre yavaş yavaş büyüyüp bugünkü durumuna gelmiş olmalı. Şehirde 4 manastır olduğu halde tek bir cemaat kilisesi bulunuyor, boyutlarını ölçmeye fırsatım olmadı. Ama bir tahminde bulunmak oldukça kolay. Şehirde 14 bin kişi yaşadığına göre kilisenin tüm halkı barındırabilmesi için bir hayli büyük olması gerekir. Yok eğer herkesi barındırabilecek boyutlarda değilse ne yazık ki bir ikinci kiliseleri yok. Haç biçiminde ve Bakire Meryem adına inşa edilmiş, ortasındaki çan kulesinin tepesi sivri, bina zarif, hafif ama aynı zamanda sağlam dört sütun üzerinde yükseliyor. Harikulade denilemezse de hoş 11 mihrabı var. En büyük mihrap bir başyapıt sayılabilir, beyaz mermerden ve bana söylendiğine göre 60 ayak yüksekliğinde. Biraz daha yüksek olsa Calvary Dağı'nı bulacakmış boyu. O yüzden muhtemelen vicdanlarda yüksek bir yer tuttuğunu söylemekle yetinelim. Beni en çok etkileyen büyük meydan oldu. Projesi ya da mimarisi iyi olduğu için değil, şehrin ortasında yer aldığı ve en azından o mahalledeki tüm sokaklar bu meydana açıldığı için. Kalede bir çeşme olsaydı eğer anlaşılan olamamış, halkın tümü eminim ki böyle bir anıtın bu meydanın tam orta yerinde bulunmasını isterlerdi. Gerçi meydan tam bir kare biçiminde değil, doğu batı yönünde kuzey güney yönüne oranla 40 ayak daha uzun. Bu yüzden de Fransızlara meydanlardan söz ederken bizim gibi square değil, palace sözcüğünü kullandıkları için hak vermek gerekiyor. Çünkü doğru konuşursak meydanları gerçekten de kare değil. Belediye konağı pek zavallı bir yapı, üstelik de bakımsız. Yoksa bu meydanı güzel süslerdi. Ancak amacına uygun ve burada zaman zaman toplanan yargıçlara iyi hizmet veriyor. Bundan da anlaşılıyor ki adalet gerektiği biçimde dağıtılmaktadır. Hakkında pek çok şey duydumsa da Korjen hiç de ilginç bir yer değil. Burası yalnızca balıkçıların ve denizcilerin yaşadığı bir mahalle. Çoğu tuğladan, muntazam yapılardan oluşan birkaç sokak. Çok kalabalık ama başlıca yiyeceklerinin ne olduğu düşünülürse bunda şaşılacak pek bir yan yok. Seyyah merakını gidermek için gezebilir ama La Tour de Goûter'yi İzleme Kulesi mutlaka görmelidir. Adını inşa edilme amacından alır. Zira savaş zamanında karadan ya da denizden yaklaşmakta olan düşmanı gözlemek için yapılmıştır. Öyle inanılmaz yükseklikte bir kule ki insan gözünü ayıramıyor. Nerede olursanız olun görmezden gelemiyorsunuz. Surları gezmek için izin alamamak beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu surlar dünyanın en sağlam surları ve baştan sona yani Bolon Kontu Fransalı Philip tarafından ilk kez yaptırdıklarından şu son savaşa dek pek çok kez yinelenen onarımlarla birlikte 100 milyon livreden de fazlaya mal olmuş. Bunu daha sonra Gaskonya'da bir mühendisten öğrendim. Tette Gravenelles'de Gravenelles doğrultusunda doğuya bakan surların bir bölümü şehrin topografik açıdan en zayıf olduğu yerde en fazla para harcamış olmaları çok ilginç. Burada tabyalar kırlara doğru uzanıyor ve çok geniş bir alana yayılıyorlar. Ne var ki eninde sonunda şunu kabul etmek gerekir, kale hiçbir zaman kendisi için değil, konumu nedeniyle atalarımızın her fırsatta Fransa'ya en kolay girebildikleri noktada yer aldığı için önemli olmuştur. Ama sakıncaları da yok değil. Bizim için Dunkirk neyse İngilizler için kale aynı oranda belalı bir yer olmuş o zamanlar. Bu yüzden de her iki krallığın anahtarı telakki edilmiş, kim elinde tutacak diye sık sık çatışmalara yol açmıştır. Bunlardan biri olan kale kuşatması ya da daha doğrusu ablukası, çünkü hem karadan hem de denizden sarılmıştı şehir, en iyi bilinenidir. Şehir 3. Edward'ın saldırılarına bir yıl boyunca direnmiş ve sonunda açlık ve hastalık yüzünden teslim olmuştur. Halkı için kendini kurban etmek üzere düşmana ilk teslim olan Saint-Pierre'li Ostus'un, Ostus de Saint-Pierre yaklaşık 1287-1371 kaleyi kurtarmak için kendilerini İngiltere Kralı 3. Edward'a ayakları ve başları çıplak, boyunlarına birer ip geçirmiş olarak tutuklanmak üzere sunan 6 kent soylunun önderi, Kraliçe Filippa tarafından hemen orada affedilmişlerdir. Adı bu jestinden ötürü kahramanlar mertebesine yükselmiştir. Sadece 50 sayfa tutacağı için bu romantik olayın aynı zamanda da kuşatmanın kendisinin kısa bir hikayesini Rapi'nin kendi ağzından, Rapi'nin anlatısı aslında yalnızca 25 satır sürer. Nakletmeden geçmek okura haksızlık olacak.